10. bölümde Nuh oğullarının soyu açıklanıyordu. Neydi Nuh'un oğulları? Ham, Sam ve Yafet. Bu üç oğulun soyu bize 10. bölümde ne yapıyor? Açıklanıyor. 32 ayetten oluşan bu bölümü evinizde bir kez okuyun demiştim. Okuma imkanı buldunuz mu? Okuma imkanı bulabildiniz mi? Okudunuz mu? Evet ya da hayır. Nerede değil mi? Okuma imkanı bulamadınız. Ama ben okuyun demiştim çünkü çok önemli sevgili kardeşler. Daha iyi net bir şekilde kavrayabilmeniz açısından. Nasıl başlıyordu 10. bölüm? Nasıl başlıyordu? Ayşe gelebilirsin, Kristina geldi. Yeah. 10. bölüm nasıl başlıyordu? Nuh ve oğulları Sam, Ham ve Yafet'in öyküsü diye başlıyordu. Burada toplam 70 halk sıralanıyor sevgili kardeşler. Bu 70 halk, sıralanan 70 halkın 14'ü Yafet'in soyundan, 30'u Ham'ın soyundan ve geriye kalan 26'sı da kimin soyundan geliyor? Sam'ın soyundan geldiğini söylemiştim. Ve hatta şunu da söylemiştim hatırlarsanız, bu rakam, sayı olarak 70 rakamı önemli bir rakam olduğu için, önemli bir sayı olduğu için ele alınmış da olabilir diye vurgulamıştım anımsarsanız. Çünkü kutsal kitaba baktığımız zaman listeler hazırlanırken, soy listesi ya da başka şeyler hazırlanırken hep 70 sayısı özellikle belirtiliyor. 70 sayısı birçok yerde geçiyor kutsal kitapta. Örneğin, örnek vermiştim size, Yaratılış 46. bölümün 27. ayetinde Mısır'a giden Yakup'un ailesi anlatılıyor orada. Deniyor ki Mısır'a göçen Yakup'un ailesi toplam 70 kişiydi. Yine burada rakam olarak 70 geçiyor. Ya da anımsarsanız İsa Mesih kendisi de iyi haberin duyurulması için ne yapmıştı? 70 kişiyi görevlendirmişti. İsa'nın kendisi de 70 kişiyi görevlendirdi. Onları iyi haber yayılması için sorumluluk verdi ve ikişer ikişer ne yaptı? Onları gönderdi. 70 kişi sorumlu kıldı ve onları ikişer ikişer gönderdi değişik yerlere. Luka 10. bölümde bu bize açıklanıyor. Şimdi bu 10. bölümde sevgili kardeşler üzerinde durulması gereken ismin büyük bir imparatorluk kurmuş olan Nemrut olduğunu ifade etmiştim. 10. bölümde Nemrut'tan söz ediliyor. Biliyorsunuz ki Nemrut'un kurmuş olduğu uluslar İsrail ulusunun tarihinde çok ama çok önemli yer tutuyor diye söylemiştim, belirtmiştim burada. Yani Nemrut'un kurmuş olduğu uluslar İsrail ulusu için önemli bir yer tutuyordu. Ve aynı zamanda da bir şey daha ifade etmiştim. Bildiğiniz gibi Nemrut aynı zamanda da ülkemizin Adıyaman'ın Kahta ilçesi. Biliyorsunuz bu Nemrut Dağı dağ olarak geçiyor. Adıyaman bölgesinde, Kahta ilçesinde, kuzey doğusunda yer alan bir tepe, dağ. 2206 metre olduğu söyleniyor o dağın. Yalnız o dağda bulunan kalıntılar gerçekten de Nemrut'a mı ait tam olarak bilinmediğini de size söylemiştim. Birçok kalıntılar o dağın tepesinde bulundu. Şimdi Nemrut isminin İbranice karşılığı Nimrat olarak geçiyor ve anlamı neydi? İsyan edeceğiz. Nimrat adının anlamı, karşılığı isyan edeceğiz diye çevrilmekte. 10. ayette şöyle okumuştuk, açarsanız Yaratılış 10.10'da Nemrut hakkında şöyle diyor: İlkin Şinar topraklarında Babil, Erek, Akat, Kalne kentlerinde krallık yaptı. Biliyorsunuz ki bu Şinar toprakları Fırat ile Dicle nehirleri arasında Körfez'e en yakın olan bölgeydi. Daha sonra Babil İmparatorluğu bu topraklarda, yani Irak, bugünün Irak dediğimiz o bölgede gelişmeye başlayacaktır. Ve daha sonra 11. bölümde göreceğimiz gibi Babil Kulesi o topraklarda dikilmeye çalışılacaktır değerli kardeşler. Nemrut denen bu kişinin en önemli özelliği neydi? Bu Nemrut'un en önemli özelliği neydi? Açıklamıştım burada. Tam adını yansıtıyordu kendisi. Adının anlamı neydi? Tabii isyankar, değil mi? En büyük göze çarpan özelliği, yasa tanımaz. Hiçbir yasayı tanımaz. Hiçbir yetki altına girmek istemeyen isyankar bir kişiliğe sahip olması. İstenkar bir tutum sergilemiş olması Nemrut'un en büyük özelliğiydi. Ve demiştim ki günümüzde buna benzer, yani tüm dünya üzerinde en büyük güç olma çabaları görülmekte. Bugün yeryüzüne baktığımız zaman örnek vermiştim. Mesela Avrupa Birliği kendi arasında birlik olmaya çalışıyor. Kendini daha güçlü bir şekilde ilan etmeye çalışıyor. Ya da Birleşmiş Milletler aynı keza, onlar da bir bütünlük içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Tanrı tamamen o birlikteliğin dışında sevgili kardeşler. Onun için şunu ifade etmiştim. Yüce olan Rab Tanrı'yı dışarıda bırakarak tüm dünya üzerinde egemen olma girişiminin başlatıcısı Nemrut idi. Yeryüzü üzerinde ilk krallığı kuran kişi. Yeryüzü üzerinde ilk krallığı kuran kişi Nemrut'tu. Ve şunu söylemiştim, Mesih karşıtı olacak birçok Mesih karşıtlarının birincisi. Şimdi Nemrut'un özelliklerini sıralamıştım sizlere ve aşağı yukarı 4 önemli özelliği var idi. Bunları karşılaştırmıştım. Örneğin ismine baktığımızda Mesih karşıtının özelliği neydi? Yani Nemrut ve Mesih karşıtı, Nemrut ve Mesih karşıtı arasında yaptığım karşılaştırmada 4 önemli benzer özellik çıkmıştı. Baktığımız zaman Mesih karşıtının özelliği hemen görebiliyoruz. Nemrut isyankar, asi anlamındaydı. Kutsal kitabın Selanikliler 2. mektubuna baktığımız zaman orada Mesih'e karşı gelip onun yerine geçmek isteyen Mesih karşıtı hakkında ne diyor? Selanikliler 2. mektup 2. bölüm 8. ayette. Orada ne olarak geçiyor? Yasa tanımaz adam diyor. Mesih karşıtı için yasa tanımaz diyor. Demek ki Nemrut yasa tanımaz kişiydi ve görüyoruz ki Mesih karşıtı da aynı şekilde yasa tanımaz özelliğe sahip. İkinci özellik neydi? Bu da 9. ayete bakıyoruz. 10. bölümün 9. ayetine bakıyoruz. Orada diyor ki Rabbin önünde yiğit, bu yiğit sözcüğü gibor diye bir söz geçiyordu. Bunun karşılığı kudretli demek. Büyük, kudretli. Demek ki Rabbin önünde büyük, kudretli bir avcıydı Nemrut. Bu yiğit olarak tercüme edilen büyük, kudretli ifadesi 10. bölümde tam 3 kez vurgulanmakta. Şimdi Daniel peygamberin durumuna baktığımız zaman, Daniel kitabına baktığımız zaman orada son zaman hakkında bir açıklama var. Son zaman hakkında bir açıklama var. Orada Mesih karşıtı hakkında şöyle diyor. Daniel kitabına baktığımız zaman 11. bölüm 36. ayet ile 37. ayetler arasında şöyle diyor. Kendini bütün tanrılardan daha büyük, daha yüce gösterecek. Tıpkı 9. ayette gördüğümüz gibi kendini diyor hepsinden üstün görecek. Görebiliyor musunuz? Daniel kitabında Mesih karşıtı hakkında okuyoruz. 11. bölüm 36 ve 37. ayetlerde ve bakıyoruz ki Yaratılış 10. bölümün 9. ayetinde Nimrod hakkında okurken bir benzerlik var aynı şekilde. 3. özelliğe bakıyoruz. 3. özelliği ise 10. ayette. Yani 10. bölümün 10. ayetinde karşımıza dikiliyor. İlkin Şinar topraklarında Babil, Erek, Akat, Kalne kentlerinde ne diyor? Krallık yaptı. Bu önemli bir ifade. Kral. Krallık yaptı. Demek ki Nemrut bir kraldı sevgili kardeşler. Daniel kitabında Mesih karşılığından söz edilirken o Mesih karşılığı içinde kral olarak söz ediyor. Benzer olaraktan bunu yakalayabiliyoruz. 11. bölümün 36. ayetine bakınız. Değil mi? Aynı yerde kral dilediği gibi davranacak diyor. 11. bölümün 36. ayette değil mi? Hemen başında. Kral dilediği gibi davranacak. Demek ki kafasına buyruk. Kafasında neyse doğru onu yapacak. Yani Tanrı'ya bağımlı değil. Tanrı'yı merkeze koyan bir yapı değil. Ne yapıyor? Kendi kafasına göre davranacak. 4. ve son özelliği neydi? Nemrut, Tanrı'yı hiçe sayarak büyük bir istek ve hırsla kendisi için bir isim, bir ün yapmaktı. Tıpkı Mesih karşıtı gibi. Mesih karşıtının da özelliği oydu. İsim yapmak, ün yapmak. Nemrut'un da özelliği isim yapmak, ün yapmaktı. Bunu şu şekilde okuyoruz. 2. Selanikler kitabı 2. bölüm 4. ayetinde. 2. Selanikler 2:4'te. Şöyle diyor. O adam, hangi adam? O yasa tanımaz olan adam, Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek. Hatta Tanrı'nın tapınağında, burası çok önemli, hatta Tanrı'nın tapınağında oturup kendisini ne diyor? Tanrı ilan edecek. Mesih karşıtını görebiliyor musunuz? Kendini Tanrı, yani isim yapıyor, ismini öne çıkartıyor ve kendini Tanrı olaraktan ilan ediyor. Demek ki şöyle bir sonuç ortaya çıkmıştı bu dört önemli özelliğin sonunda. Nemrut gibi kendi isteklerimizi öne koyup yüce olan Rab Tanrı'ya sırt çevirdiğimiz zaman, yani kendimizi öne koyup Tanrı'yı ikinci sınıfa atıp kendi düşüncelerimizi öne koyduğumuz zaman, vurdum duymaz bir tutum sergilediğimiz zaman Tanrı'nın bereketlerinden yoksun kalıyoruz değerli kardeşler. Tanrı'nın bereketlerinden yoksun kalıyoruz. Ama Tanrı'ya boyun eğdiğimizde ne oluyor? Bereketlerin sahibi oluyoruz sevgili kardeşler. İşte alçak gönüllülük. Andreas çok güzel bir örnek verdi. Değil mi? Alçak gönüllülüğün sonucunda ne oldu? Tanrı onu bereketleri ziyadesiyle daha yeni, daha güzel bir pozisyona onu getirmiş oldu. Bir bereketlerin sonucu, itaatın sonucu, alçak gönüllülüğün sonucu sevgili kardeşler. Nuh da en güzel örnekti değerli kardeşler. Nuh da ne yaptı? Tanrı'nın önünde alçaldı. Ama bakıyoruz ki Nuh'un hayatına bereketlerin sahibi oldu. Nemrut'a bakıyoruz. Tam tersi, bereketlerden yoksun, kurak bir hayat yaşadı. Ve son bir karşılaştırma yapmıştım ve noktalamıştım. Ne yapmıştım karşılaştırmada? Dedim ki Nemrut'un hayatına baktığımızda Nemrut bir şey inşa etti. inşa etmeye çalıştı. Ne? Bir kule inşa etmeye çalıştı. Nuh'un yaşamına baktığımız zaman Nuh da bir şey inşa etti. Bir gemi inşa etti. İkisi de bir şeyler inşa etti. Ama baktığınız zaman ikisinin arasındaki farkı şu şekilde görebiliyorsunuz. Birisi kendini öne koymadı ama ailesinin kurtuluşu için, başkalarının kurtuluşu için çaba harcadı. Ama Nemrut ise başkaları değil ama kendini öne çıkarmak için, bir ün yapmak için bir kule dikmeye çalıştı. Onun için bugün normal hayatımıza baktığımız zaman öyle insanlar var ki kendini öne çıkartmaya çalışıyor ve kendi için isim yapmaya çalışıyor, ün yapmaya çalışıyor. Ama öyle insanlar var ki sevgili kardeşler, öyle insanlar var ki ailesinin kurtuluşu için emek veriyor. Ailesinin kurtuluşu için çaba harcıyor. Onlara Rabbi anlatmaya çalışıyor, Rabbi açıklamaya çalışıyor. Onun için şu düşünceyle sizi şey yapmıştım. Sen hangi taraftasın demiştim. Sen hangi taraftasın? Nemrut tarafında mısın? Yoksa Nuh gibi Tanrı'nın ilkelerine bağlı bir şekilde mi yaşıyorsun? Ve son mezmurdan, birinci mezmurdan ayetler okumuştuk. Ne okumuştuk? Bakın o birinci mezmur geçen Cuma Bülent ve Eylem'le çalışırken o mezmuru okuduk. Tanrı'nın sözüne sadık kalmanın sonucu ortaya çıkan durumu bize açıklıyor. Tanrı'nın sözüne sadık kaldığımız zaman ne diyor? Ne okuyoruz orada birinci mezmurda? Ne mutlu o insan ki, ilk ayetler, ne mutlu o insan ki kötülerin öğüdüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından, yani Rabbin sözünden alır. Gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi diyor, yani Tanrı sözüne sadık, Tanrı'yı önde gören kişi, böyle kişi diyor, akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Ne demektir bu akarsu kıyılarına dikilen ağaç deyince ne anlıyoruz? Evet, evet. Demek ki bitmeyen, tükenmeyen, her zaman, her zaman beslenme, tazelenme imkanına sahip, kaynağına sahip. Her zaman o beslenme kaynağına, tazelenme kaynağına sahip. Ve devam ediyor, diyor ki meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz. Ne demektir yaprağı hiç solmaz? Yani bu kişinin hayatı dıştaki değişimlerden etkilenmez. Bu kişinin hayatı dıştaki gelen baskılardan, sorunlardan allak bullak olmaz. Hiç solmadan yeşilliğini, canlılığını, verimliliğini korur ve korumaya devam eder. Nokta. Evet, 10. bölümün özeti buydu. Şimdi 11. bölümü açıyoruz değerli kardeşler. Yaratılış 11. bölümü girmeden önce o bölümle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Bu 11. bölüm, Yaratılış 11. bölüm sevgili kardeşler, insanın doğasını en çıplak, en açık, en net biçimde açıklayan bölümlerden bir tanesidir 11. bölüm. Tanrı'ya sadık kalmaktansa kendi çabalarıyla isim yapmaya çalışan düşmüş günahlı insanın içsel durumunu bize açıklıyor. Ben bu bölüme başlık verdim. Bu bölüme eğer bir başlık vermek gerekirse şöyle bir başlık uygun olur diye düşünüyorum. İnsan niyet eder, yani ister, insan niyet eder ama Tanrı ise bozar, düzene sokar. İnsan ister ama Tanrı ne yapar? Bozar ve düzene sokar. Türkçemizde buna benzer bir atasözü var. Hatırlayanınız var mı? Türkçemizde buna benzer bir atasözü var. Şöyle diyor: Murat, yani Murat ne demek? İstek demek. İstek insandan, Murat insandan, istek insandan. Ve diyor ki takdir de diyor, yani beğeni, takdir beğeni Allah'tan. Aha. Ya. Tamam. O da güzel, o da yanlış değil. Ama burada çok güzel olan şey, insan istiyor ama Tanrı karar veriyor. Beğeniyor mu, beğenmiyor mu? O beğeni, takdir Allah'tan geliyor. Anlatabiliyor muyum? Beğeni Allah'tan geliyor. Buna yakın olaraktan. Yani şöyle diyebiliriz belki, özet olaraktan şunu söylemek mümkün. İnsan yapabildiğini yapar. İnsan yapabildiğini yapar ama Tanrı istediğini yapar. İnsan yapabildiğini yapar ama Tanrı istediğini yapar. Hikmetli Süleyman, bakınız çok güzel bunu ifade ediyor. Hikmetli Süleyman bunu güzel ifade ediyor 19. bölümde. Süleyman'ın meselleri 19. bölümde, ya da özdeyişler olarak geçiyor yeni tercümede. 19. bölüm 21. ayet. Eğer doğru yazdıysam, Süleyman'ın meselleri 19 ayet 21. Ne diyor?
İnsan yüreğinde çok şey tasarlar.
Ha, insan yüreğinde çok şey tasarlar.
Ama gerçekleşen Rabbin amacıdır.
Ha, görebiliyor musunuz? Gerçekleşen Rabbin amacıdır diyor. Burada ne anlıyoruz? İnsan yüreğinde çok şey tasarlar. Ya biz çok şey istiyoruz. Çok şey istiyoruz. Çok şey istiyoruz. İstediğimiz çok şeyler var. Ama diyor, gerçekleşen Rabbin amacıdır. Demek ki beğeni Allah'tan geliyor işte. Yani Tanrı onaylıyor. Evet, bu yaptığın doğrudur ya da doğru değildir diye. Pavlos da aynı düşünceyi Korintoslara yazdığı ikinci mektubunda ifade ediyor aynı şekilde. 13:8. 2. Korintoslar 13 ayet 8'de. Gerçeğe karşı değil, ancak gerçeğin uğruna bir şey yapabiliriz. Dikkat edin. Gerçeğe karşı değil, ancak gerçeğin uğruna bir şey yapabiliriz. Tanrı için bir şey yapabiliriz. Ona karşı hiçbir şey yapmak mümkün değil. Yani istenilen, yapılmak istenilen şey bencilce değil. Yapılmak istenilen şey bencilce değil. Kendini tatmin etmek için değil. Kendini öne çıkarmak için değil. Tanrısal gerçeğin, dikkat edin, tanrısal gerçeğin ilerlemesi amacıyla, Tanrı'ya yücelik getirecek biçimde yapılması gerekiyor. Önemli olan benim ne yaptığım değil, Tanrı'yla birlikte ne yaptığım önemli. Bu çok önemli. Benim ne yaptığım değil, Tanrı'yla birlikte ne yaptığım çok çok önemli sevgili kardeşler. Biliyorsunuz bu ruhsal ilkeyi önceki bölümlerde çok açık bir şekilde gördük. Bu birinci bölümden bakın, yaratılış birinci bölümden 10. bölüme kadar ya da 11. bölüme kadar, 10. bölüme kadar baktığınız zaman, bu bölümler arasında 1'den 10'a kadar 3 önemli olay karşımıza çıkıyor. Nedir bu 3 tane önemli olay? Bu 10 ay 10 bölümde 3 önemli olay. Birincisi, evrenin yaratılışı. Birinci olay, değil mi? İkincisi ne? İnsanın günaha düşüşü. Ve düşüş sonrası Tanrı'nın kurtarıcı Mesih'i gönderme sözü vermiş olması. Tanrı'nın Tanrı'nın tufan aracılığıyla yargısı, bunu görüyoruz burada. Ve 11. bölüme baktığımız zaman da bu bölümde de Babil Kulesi'ni dikme çabası karşımıza dikiliyor. Demek ki şöyle diyebiliriz. Yaşanan tüm bu olaylar sevgili kardeşler, insanlık aleminin Tanrı'ya karşı itaatsizliğinin sonucu olaraktan Tanrı'nın günahı nasıl yargıladığı, insanın günahından dolayı Tanrı'nın insanı nasıl yargıladığını, ama arkasından da insanı günahıyla yalnız bırakmayıp inayeti aracılığıyla yeni bir dönemi nasıl devreye soktuğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Yani evet, bir olay oluyor ama Tanrı duyarsızlık göstermiyor. Ne yapıyor? İnayetini devreye sokuyor ve inayetiyle o duruma çözüm getiriyor. Hatırlarsanız kutsal kitapta, Romalılarda ne diyor, Romalılara yazılan mektupta? Günah çoğaldıkça Tanrı'nın inayeti de o oranda çoğalıyor. Çok daha fazla büyüyor sevgili kardeşler. Şimdi hafızalarımızı birazcık tazeleyelim. Hafızalarınızı birazcık tazelemenizi istiyorum. Biraz geçmişi hatırlamaya çalışın. Biliyorsunuz 10. bölüme kadar çok şeyler söyledik, değil mi? Çok şeyler söyledik. Biraz tazeleyin hafızalarınızı. Adem ve Hava, yani bu düşünceyi, Tanrı'nın inayeti nasıl ortaya çıktığını size açıklayabilmek için bunu söylemek istiyorum. Adem ve Hava günaha düştüğünde ne yaptı Tanrı? Harekete geçti ve onların utancını örttü. Sonra ne yaptı? Çok önemli, ilk peygamberlik sözü olaraktan geçiyor. Yaratılış 3. bölümün 15. ayetinde kurtarıcı tüm dünyanın günahları için kendini feda edecek olan kurtarıcı Mesih İsa'nın geliş müjdesi bize bildiriliyor. Açıklanıyor. Çok açık ve net bir şekilde. Sonraki olayda ne görüyoruz? Hafızanızı tazeleyin. 4. bölümde Kain kardeşi Habil'i kıskanıyor ve ne yapıyor? Öldürüyor. Ama ne yapıyoruz? Yine görüyoruz ki Tanrı bağışlamak anlamına gelen Şit'in dünyaya gelmesini sağlıyor ve bu yolla tanrısal soyun devamını sağlıyor. Şit aracılığıyla tanrısal soyun devamını sağlıyor. Sonrasında ne oluyor? Dünyamız zorbalıkla doluyor. İnsanın günahından dolayı dünyamız, yeryüzü bozuluyor ve zorbalıkla doluyor. Ve bunun sonucu ne oluyor? Tanrı tufan gönderiyor ve tufan aracılığıyla ortalığı silip süpürüyor. Değil mi? Silip süpürüyor. Ama Tanrı tufan aracılığıyla silip süpürdükten sonra yine bir şey daha görüyoruz. Yine aynı şekilde Tanrı'nın inayeti karşımıza dikiliyor sevgili kardeşler. Nasıl dikiliyor? Tanrı Nuh ve oğulları aracılığıyla insan soyunun devamını sağlıyor. Görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Günah ve günahın sonucu olarak Tanrı'nın yargısı ve hemen arkasından Tanrı'nın inayeti ortaya çıkıyor. Günah, yargı ve inayet. Sevgi. Bunu bir bütün olaraktan görmemiz gerekiyor. Pavlos Romalılara yazdığı, az önce söylediğim gibi Romalılara yazdığı 5. bölümde bunu bize açıklıyor. 20. ayet 5:20'de. Günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın inayeti de daha çoğaldı. Günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın inayeti de devrede devre dışı değil. Bu çok harika bir şey. Bu çok önemli bir ruhsal ilke değerli kardeşler. Demek ki Tanrı'nın inayeti, Tanrı'nın kayrası günahtan çok daha büyük. Çok daha üstün. Biz ne kadar büyük bir günah diyoruz değil mi? Hatta bizim toplumda günah sınıflandırılmış. Küçük günah, büyük günah değil mi? Ama değerli kardeşler, günah ne kadar büyük olursa olsun Tanrı'nın inayeti o günahtan çok daha büyük. Eğer Tanrı'nın inayeti o günahtan daha büyük olmamış olsa bizi bağışlayabilmesi mümkün değil. O günahı örtebilmesi, ortadan kaldırabilmesi kesinlikle mümkün değil değerli kardeşler. Onun için bir kişi, bir imanlı kardeş çok güzel bir şey söylemiş. Onu yazdım buraya, size okumak istiyorum. Diyor ki, yükümüz arttıkça inayet artıyor. İşimiz çoğaldıkça güç çoğalıyor. Elemler arttıkça Tanrı'nın merhameti çoğalıyor. Elemler, sıkıntılar arttıkça Tanrı'nın merhameti çoğalıyor. Denemelerimiz çoğaldıkça, denemeler, sınanmalardan geçerken onlar arttıkça esenlik, Tanrı esenliğini arttırıyor. Esirgemiyor bizden. Ne kadar harika bir şey değil mi? Demek ki ben şuna benzetiyorum. Günahtan dolayı, bir takım sorunlardan dolayı tökezlenip düştüğümüzde Tanrı yere düşmemizi engel oluyor. O sevgi kollarına düşmemizi sağlıyor. Sevgi kollarını açıyor. Onun sevgi kollarına düşüyor. Geriye düşüyoruz ya da öne düşüyoruz ama yere değil. Tanrı'nın sevgi kollarının içine. Evet. İlk dört ayeti okuyoruz. Özleme şey yapmayacağız. Ben buradan... Bülent, okuyacak mısın sen? İster misin? He, gel buraya. Gel. Ben de bir soluk almış olurum. 11. bölümün ilk 4 ayetini Bülent bize okusun. Ben de birazcık soluklanırım.
Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşuyor, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine gelin, tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.
Evet, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Bütün insanlar aynı dili konuşur ifadesi belki aklımıza şöyle bir soru getirebilir. Şöyle bir sorunun ortaya çıkmasını sağlayabilir. Acaba bu insanların konuşmuş olduğu dil hangi dildi? Şimdi çok merak ediyorsunuz. Merak etmeyin. Çünkü ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çünkü kutsal kitap bunu bize açıklamıyor hangi dilin konuşulduğunu. Ama ben inanıyorum ki Tanrı bunu gerekli görmüş olsaydı kutsal kitapta bu yer alırdı. O zaman şöyle bir düşünceyi kabul etmemiz lazım. Tanrı'nın sustuğu yerde biz de susacağız. Tanrı'nın sessiz kaldığı yerde biz de sessiz kalmak zorundayız. Bunu açık bir şekilde ifade edebiliriz yalnız. Dil, insan için en önemli unsurlardan bir tanesidir. Yani dilin insan yaşamında çok büyük bir önemi vardır. Bunu nerede görebiliyoruz? Bakınız tarihe, birçok güçlü uluslar zayıf ulusları ortadan kaldırabilmek için önce o ulusun dilini ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Çünkü o ulusun dili ortadan kalktığında o ulus da bir şekilde asimile oluyor ve fiziken varlıkları sürmüş olsa bile hangi ulus olduğu devam etmiyor sevgili kardeşler. Demek ki Babil Kulesi kurulmadan önce insanlar tek dili konuştuklarına göre birbirleriyle çok iyi anlaşıyordu bunlar. Aynı dili konuştuklarına göre çok iyi anlaşıyorlardı. Ve bu anlaşmış olmuş olduklarından dolayı, aynı dili konuşuyor olduklarından dolayı baktığımız zaman toplumsal yaşantıların içerisinde büyük ilerlemeler oldu. Bu dili birlikte aynı dili konuşmuş olduklarından dolayı. Ama görüyoruz ki bu ilerleme Tanrı'ya dönük bir ilerleme olmadığını görüyoruz. Tersine tamamen başa buyruk bir tavır içerisinde kendi arzular içerisine yönelten bir adım olduğunu biz burada görüyoruz. Yani olumlu bir şey yok burada. Onlarda büyük bir gelişme oldu ama Tanrı'ya yönelik bir gelişme değil aslında. Tamamen bencilce bir gelişmeydi. Ve Tanrı ne yapıyor? Bu durumu görüyor. Hemen harekete geçiyor ve dil üzerinde bir müdahalede bulunuyor. 9. bölüme baktığımız zaman hatırlayın, 9. bölümde Tanrı ne demişti Nuh ve oğullarını kutsadıktan sonra? Tanrı 9. bölümde Nuh ve oğullarını kutsuyor ve onları kutsadıktan sonra verimli olup çoğalmalarını söylüyor. Daha sonra ne yapıyor? Dünyaya dağılmalarını söylüyor sevgili kardeşler. Şimdi dünyayı nasıl dolduracaklardı bunlar? Şimdi ben çoğalmayı burada yaparsam, öbür taraflara gitmezsem dünyayı dolduramam. Ama burada çoğalıp başka yerlere de gidersem, gittiğim her yerde çoğalma devam ettiği sürece dünyada insanlar dünyaya dağılmış olacaklar. Nasıl dolduracaklar bunu? Doğum yoluyla sevgili kardeşler, yeryüzüne dağılarak. Ama 11. bölüme geliyoruz. Tanrı'nın buyruğuna karşı geliniyor burada. Tanrı dağılın, dağılın demesine rağmen onlar kendi kafalarına göre bu buyruğun dışında hareket ediyorlar. Kendi istekleri uyarınca Babil kentini inşa ediyorlar ve o bölgede kalmak istiyorlar. Dağılmak istemiyorlar. Nedir bu? İsyankarlık. İsyankar bir tutum içerisine girmiş oluyorlar burada. Nemrut burada amaç ne? Nemrut'un amacı isim yapmak, ün yapmak ve diğer bütün ulusları, oluşacak olan bütün ulusları kendi egemenliği altında tutabilmek. Kendi bünyesi altında, kontrolü altında tutabilmekti Nemrut'un asıl amacı. Ama Tanrı'nın gözünde bu, az önce de söylediğim gibi, isyankar bir tutumdu değerli kardeşler. Şimdi Babil Kulesi, birazcık araştırma yaptım. Babil Kulesi, Orta Doğu'da bulunan harabelerin bazılarında görülebilen basamaklı piramit şeklinde bir yapı. Ben bunu bir ansiklopediden kestim. Belki böyle bakın, birazcık fikir sahibi olun. Nasıl bir şekilde yapmışlar? Bir şekilde arkeologlar, kazı bilimciler yapmış oldukları bazı kazılar sonucu, araştırmalar sonucu bu dinsel amaçla yapılmaya çalışılan piramide benzer yapıların bazılarını toprak üstüne çıkarabilmişler. Toprak üstüne çıkarabilmişler sevgili kardeşler. Bu resime baktığınız zaman resimde de bu çok net bir şekilde görülüyor. Göğe doğru yükselen bir yapı. Dikkat edin. Göğe doğru yükselen ve yan merdivenlerle desteklenen piramit şeklinde bir yapı. En tepede, en tepesinde tapınak var, tapınaklar var. Bu en tepedeki tapınaklardaki amaç ne? Putlara, yani tanrılara daha yakın olabilmek ve onlara kurban kesebilmek için tapınaklar, en tepesinde tapınak ve sunak vardı. Şimdi bu Fırat ve Dicle ırmakları arasına düşen verimli vadide Babil Kulesi'ne benzer, onun gibi birçok yapıların toprak üstüne çıkarılmış kalıntıları var sevgili kardeşler. Ben birazcık araştırdım, baktım. Bunlara zigurat diyorlar, zigurat. Zigguratlar diye geçiyor. Ve bu zigguratlarda aynı bu Babil Kulesi gibi dinsel amaçla kullanılan yapılardı bunların her biri. Şimdi bu insanlar ne düşündüler biliyor musunuz? Bu insanlar bu faaliyetlerde bulunmakla tanrıların aşağı ineceğini düşündüler. Bu amaçla ibadet ettiler, tapındılar, kurbanlar kestiler. Ama görüyoruz ki bu eylem içerisinde ne var? Tanrı yok. Tanrı yok. Tanrı tamamen dışarıda görüyoruz. Kendi isyan bayrağını çekiyorlar, kendilerine isim yapıyorlar. İsim yapma çabası içerisinde neden? İnsanlar hayran kalsın, kendi saflarına katılsın diye. Bakınız ilk bölümde, yaratılış ilk bölümde de şeytanın aynı taktik, aynı yolu izlediğini görüyoruz. Havaya yaklaştığında, havaya ne dedi? Sen bunu yaptığında Allah gibi olacaksın. Tanrı gibi olacaksın. Güzel bir teklifti. Çekici bir teklifti. Bu yalanla ne yaptı iblis? Tanrı'nın yaratmış olduğu canı kendi saflarına çekmeyi başardı. Demek ki burada ne görüyoruz? İnsan tasarımlarının çürüklüğünden doğan bir yapı ortaya çıkıyor. İnsanın planlarından, tasarımlarından kaynaklanan çürük bir yapı ortaya çıkıyor. Tıpkı Kain ve Habil olayında olduğu gibi. Burada da gerçek iman ile kendi çabalarımızı temsil eden dinselliğimiz karşı karşıya. Şimdi inayet işlerin tam karşısında. İşler inayete tam karşı durumda. Bunu belki bir cümlede özetlemek gerekirse sevgili kardeşler, Tanrı'nın inayetiyle gerçekleşen kurtuluşu, öyle diyebiliriz. Tanrı'nın inayetiyle gerçekleşen kurtuluşu bir armağan olarak almak yerine, kurtuluş nedir? Bir armağan değil mi bize? Tanrı bize bir armağan olarak kurtuluşu verdi. Şimdi kurtuluş bir armağan olarak almak yerine tam tersine gökyüzüne insan çabalarıyla ulaşmak isteyen günahlı insanın tüm çıplaklığıyla yansıtıyor durumunu, insanın durumunu tüm çıplaklığıyla yansıtıyor bir tarafta. Hani özetlemek gerekiyorsa sevgili kardeşler, bir yerde Tanrı'nın inayetiyle gerçekleşen kurtuluşu dışarıda bırakıyorsun, kendi çabanla yukarıya yükselme çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Yani insanın doğal günahlı yapısı. Burada ne görüyoruz? Burada insanlar arasında gurur ve kendilerini öne çıkarıp isim yapma konusunda bir bütünlük. Gurur konusunda birleştiler. İsim yapma konusunda birleştiler. Bir bütünlük söz konusu oldu. Ama eksik olan bir şey vardı. O birliktelik içerisinde Tanrı yok. Tanrısız bir birlik vardı. Hatırlarsanız Haberciler İşleri 3. bölümde Petrus ve Yuhanna'nın bir bütünlük içerisinde nasıl hareket ettiğine baktığımızda ne gördük orada? Onların birlikteliğin içerisinde Tanrı vardı. Onları başarıya götüren, o birlikteliği başarıya götüren Tanrı'nın o birliktelik içerisinde olmasıydı. Ama burada tam tersini görüyoruz. İnsanlar bir bütünlük sağladılar. bir birlik sağladılar. Ama o birlik Tanrı tarafından onaylanmış bir birlik değil. Yani o birlik içerisinde Tanrı yok sevgili kardeşler. Demek ki şunu diyebiliriz. Tanrı insan istediği tasarlıyorsa onu yapar ama Tanrı istediğini yapar. Tanrı da burada harekete geçiyor, eyleme geçiyor sevgili kardeşler. Evet, şimdi burada belki bir ince noktayı da şey yapalım, dile getirelim. İnce bir ayrıntı var burada. Şimdi bu bölgede büyük bir imparatorluk kuruluyor. Babil İmparatorluğu. Ve bu Babil İmparatorluğu insanları bu Babil anlam olaraktan tanrıların kapısı anlamında bir içerik var. O halk arasında kullanılan içeriğin anlamı tanrıların kapısı. Ama İbranicesine baktığımız zaman Babil'in karşılığı olarak, Babil'in karşılığı olaraktan orada da kargaşalık, karışıklık anlamı taşıyor. Yani İbranice'de kargaşa, karışıklık anlamı taşıyor. O Babil İmparatorluğu içerisinde anlam tanrıların kapısı olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki tanrıların kapısı ne olmuş oluyor sevgili kardeşler? Tanrıların kapısı karışıklık kapısı olmuş oluyor. Karışıklık kapısı olmuş oluyor. Şimdi bakınız kutsal kitapta uygulamaya baktığımız zaman kutsal kitaptaki düzenin nasıl olması konusunda araştırma yaptığımız zaman orada şunu görüyoruz ki Tanrı karışıklık tanrısı olmadığını görüyoruz. Tanrı'nın düzen tanrısı olduğunu görüyoruz. Ama Tanrı yeryüzünde bir takım karışıklıkların ortaya çıkmasına izin veriyor. Neden izin veriyor? İnsan yaptığı yanlışlığı görüp doğruyu görebilsin ve Tanrı'ya yönelebilsin diye Tanrı buna izin veriyor değerli kardeşler. Ve insanları bu yolla Tanrı alçaltabiliyor, alçaltabiliyor ve kendine gelmelerini sağlıyor. Şimdi daha önce de ifade ettiğim gibi ünlü bir avcı olan Nemrut isim yapmak, şeytani amacı gerçekleştirmek düşüncesiyle bir abide, bir anıt dikiyordu. İnsanı kötü yola sürükleyecek bir anıt. İnsanı kötü işler yapma konusunda ateşleyecek bir abide, bir anıt değerli kardeşler. Şimdi belki anımsayacaksınız, yavaş yavaş bitireceğim zaten. Belki anımsayacaksınız, Daniel 5. bölümde Kral Belşazar diye birinden söz ediyor. Tanıyanınız var mı bu Kral Belşazar'ı? Belşazar, biz Belşazar diyoruz Türkçe'de. Belşazar. Bu adamın çok önemli bir özelliği vardı. Bu adam ne yaptı? Bu adam Tanrı'yı tamamen dışarıda bıraktı. Kendi kafasındaki düşünceyi öne çıkartaraktan tapınakta kullanılan altın kaplar vardı. Bu altın kaplarla şarap içti. Ve ağaçtan, tunçtan, taştan tanrılara, putlara tapındı. Bu kutsal olan altın kaplar aracılığıyla. Sonucu biliyor musunuz ne oldu? Aynı bu Babil Kulesi dikilmeye çalışırken Tanrı nasıl devreye girdiyse orada da Tanrı devreye girdi ve hayatıyla ödedi Belşazar. Öldürüldü. Tanrı canını aldı. Ve bu gerçeği Süleyman'ın meselelerinde okuyoruz, vurguluyor çok net bir şekilde bu düşünceyi. Belki Vakas abi bir okusun onu. Süleyman meseleleri 16. bölüm 16-18.
Bölümün ardından yıkım. Kibirli ruhun ardından da düşüş geldi.
Bak, ne geliyor? Gururun ardından, kibirin ardından düşüş ve yıkım geliyor. Aynı bu Belşazar'da olduğu gibi. Ve Babil Kulesi dikilmeye çalışırken yine orada aynı durumu görebiliyoruz değerli kardeşler. Çok net bir şekilde vurgulanıyor. Gururun ardından yıkım ve kibirin ardından da düşüş gelir. Mesih de aynı şeyi söyledi. Az önce söyledim. O ayeti hatırlamaya çalışmıştım. Neredeydi o ayet? Matta 23'teydi değil mi? 23-12'yi okumuştuk. Ne diyordu? Orada kendini yücelten alçaltılacak. Değil mi? Kendini yücelten alçaltılacak. Ama alçaltan yüceltilecektir. İsa Mesih'in kendisi bunu açık bir şekilde söyledi. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Tanrı gururdan nefret ediyor mu? Tanrı gururdan nefret ediyor mu? Evet, ediyor. Tanrı gurura karşı şiddetle duruyor mu? Evet, Tanrı gurura karşı şiddetle duruyor. Onun için bu gerçek çok net bir şekilde vurgulanıyor kutsal sözde. Tanrı kibirlere karşıdır. Yakup 4. bölümde 6. ayette Tanrı kibirlere karşıdır diyor. Kibirlere karşıdır. Ama yüreği kırılmış olana gelince ne oluyor? Alçak gönüllere gelince ne oluyor? Bakınız Mezmur 138 açsın bir kardeş. Mezmur 138 ne diyor ayet 6'da? Mezmur 138 ha bak kibirlere karşı gururdan nefret ediyor ama alçak gönüllere baktığımız zaman onları diyor Tanrı yüce olmasına rağmen onları gözetiyor. Bu harika değil mi sevgili kardeşler? Ne kadar harika bir şey. Tanrı en yüce varlık olmasına rağmen alçak gönüllere özel bir ilgi duyuyor. Özel bir ilgi. Onlara özen gösteriyor. Onlara bakıyor. Onlarla ilgileniyor sevgili kardeşler. Tanrı alçak gönüllülükten yana. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Demek ki bir tarafta Tanrı gururluyu kırıyor. Bir tarafta Tanrı gururluya karşı direniyor. Ama öbür taraftan da ne yapıyor? Ona inayet ediyor. Onu aslında taç ile süslüyor. Öyle diyor kutsal kitap. Bakınız 4. ayet 49. mezmur 149 149. mezmur ayet 4 149. mezmur ayet 4 ne diyor? Alçak gönülleri zafer tacıyla süsler. Alçak gönüllü olanı Tanrı taç ile süslüyor. Bu neye benziyor biliyor musun? Ben bunu şuna benzetiyorum. Yağmur yağıyor ve yağmurun arkasından bir anda güneş ortalığa çıkıyor ve ortalığı pırıl pırıl yapıyor. Demek ki Tanrı kırılmış olan yüreği o onur tacıyla süslüyor sevgili kardeşler. Onun için sevinelim, sevinelim, sevinelim. Onun için belki son olarak da şunu söyleyebiliriz. Yakın tarihe bakarsak, yakın tarihimizde bile birçok kişiler geldi yeryüzüne. Hitler gibi, ne bileyim, Stalin gibi, Lenin gibi adamlar geldi. O dönemde yaşayan bu insanlar diğer insanlar tarafından ilah gibi görüldüler. İlah gibi görüldüler. Ama Tanrı onları yargıladı mı? Yargıladı. Değişik biçimlerde Tanrı yargısını açıkça gösterdi. Onun için bugün insan aynı şekilde kendini öne çıkarma çabası içerisinde. Örneğin bunu biz nasıl görüyoruz? Bakın Amerika'da olsun ya da Avrupa ülkelerinde olsun birçok yerde birçok kuleler var. Birçok dikilmiş yüksek binalar var. Örneğin Paris'te çok önemli bir kule var. Eiffel Kulesi ya biz Eiffel Kulesi diyoruz. Değil mi? Bu Eiffel Kulesi 1930'da kaçta yapıldı? Herhalde 1930'larda yapıldı yanılmıyorsam. Yok 1930'da daha önce yapıldı o. Çok daha önce yapıldı. Ve o kulenin Uzunluğu aşağı yukarı 300 metre. Ve biliyor musun bu Eiffel kimdir Eiffel? Bir insandır, onu yapan kişidir. Yani adam orada kendi ismini verdi. Anlatabiliyor muyum? Daha sonra diyelim 30 yıl sonra ya da birkaç yıl sonra, 35 yıl sonra görüyoruz ki 1930'larda Chrysler bir bina dikti. O Eiffel Kulesi'nden çok daha yüksek. Bir rekabet olarak da. Kendini göstermek amacıyla. Yani bir yarış halindeydi. Yani düşünce aynı düşünce. İnsan kendini öne çıkarma çabası içerisinde. Ama şu soruyu sormak gerekiyor. Kendi kişisel hayatımızda anıtlar, abideler, kuleler, yüksek binalar dikiyor muyuz? Kendi hayatımızda kuleler dikiyor muyuz? Kendi hayatımızda yüksek binalar dikiyor muyuz? Abideler dikiyor muyuz sevgili kardeşler? İnsanoğlu her zaman yaptıklarıyla övünüyor. Ama Tanrı ne diyor? Övünen Rabbine övünsün. Övünen kişi övünmek istiyorsa 1. Korintoslara bakınız. 1. Korintoslar 1.31'e. bakın. Ne diyor Özlem orada? Sonlara doğru herhalde. Evet. Övünen Rab ile övünsün. 1. Korintoslar 1.31. Demek ki Tanrı bizi kuleler dikmek için yaratmadı. Tanrı bizi yarattı ve kurtardı. Ne için? Kiliselerin gelişip büyümesi için. Kilisemizin gelişmesi için özen gösteriyor muyuz? Büyümesi için özen gösteriyor muyuz sevgili kardeşler? Ben şuna yürekten inanıyorum ve bununla da noktalayacağım. Yürekten şuna inanıyorum değerli kardeşler. Eğer bizler yüce olan Rab Tanrı'yı, yüce olan Rab Allah'ı yaşamlarımızda olması gereken seviyeye çıkarmayı, koymayı başardığımızda işte o zaman varlığımız doğru noktaya gelecektir. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Eğer biz istenilen oranda Tanrı'yı olması gereken noktaya koyabilirsek hayatımızda, işte o zaman benim hayatım, benim varlığım doğru noktaya gelecektir. Tanrı'yı doğru noktaya koyduğum zaman benim de varlığım doğru noktaya gelecektir. Demek ki Tanrı'nın bizden olan beklentisi hayatımızda kuleler dikmek değil, ama bulunduğumuz topluluklarda hizmet edip o topluluğun gelişmesi için ne gerekiyorsa onu yapmaktır sevgili kardeşler. Evet, 10 dakika geçirdik. Bir 30 saniye Rabbimizin önünde eğilelim. Sonra Şivesi Hildröt Almanca olaraktan bir dua etsin. Alman kardeşler de anlamış olur. Kapanış duası. Bir ya. Amin. Rab hepinizi bol bol bereketlesin ve sözleri yararlı kılsın.
Zunächst den Privaträumen gehalten. Man hat dabei viele Besuche gemacht, seelsorgerliche Gespräche, Beratung etc. Einladungen zu Kaffeenachmittagen, ähnlich wie hier, also so evangelistische Veranstaltungen wieder, wo aus der Bibel gepredigt worden ist. Habe ich schon vorweggegriffen, genau. Dann 1994 am Ende wurde die Bibelstunde nach Möhringen verlegt, damit es noch ein bisschen mehr so einen öffentlicheren Charakter hat, damit auch andere Menschen dazukommen können. Und tatsächlich kamen auch neue Interessentenbesucher aus dem Kreis Böblingen allerdings dazu. Das waren asylsuchende Familien und die durften nur mit Genehmigung in den Stuttgarter Landkreis. Und das war ein bisschen umständlich, deswegen hat man sich entschieden, weil die Mehrheit mittlerweile aus dem Kreis Böblingen war, nach Gutesheim in das private Asylheim dieser Geschwister, heute Geschwister, zu legen. Dort sind dann meine Frau und ich auch dazugestoßen und meine Frau hat dann dort die Kinderstunde parallel angefangen, damit sie praktisch parallel, wenn die Erwachsenen ihre Bibelstunde haben, auch ein geistliches Programm angeboten bekommen. So gab es die erste kleine Kinderstunde. So sieht die Kirchengemeinde, die allererste, aus. Das ist ein bisschen hell, oder? Das ist schwer zu sehen. Oder kommt mir das aus der Ecke hier so vor? Hadje, kannst du die Lichter vielleicht ganz ausmachen? Danke. Ja. Diese Familie hier, die hier grün markiert ist, Mustafa und seine Familie, die sind Volkstürken aus Mazedonien. Die sind mittlerweile leider wieder abgeschoben worden und sind zurückgekehrt nach Mazedonien. Und das nach knapp 9 oder 10 Jahren oder sogar länger. Sehr gut, sehr gut. Und diese gelb markierte Familie, Familie Aksünger, Cengiz Aksünger, die beiden Kinder gehören eigentlich auch zu ihm, aber dieser Block da drüben ist auch.